أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dersimizin bugünkü konusu yine Medine örnekliği ve Suriye. Bu konunun ikinci dersini yapıyoruz. Ordu millet yapılanması başlığı altında ilgili ayetleri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala Nisa suresinde bizim dikkatlerimizi kendi kitabına çekiyor. Kur'an dışı çözümler peşinde olmamızı kesin olarak yasaklıyor. Mesela birçokları diyor, tamam şunu yaptınız ama hangi sistemi uygulayacaksınız? Ekonomik sistem ne olacak? Askeri sistem ne olacak? İç ilişkiler, dış ilişkiler, eğitim falan. İnşallah bütün onlarla ilgili ayetleri okuyacağız. Ama şunu sormaları lazım. Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında Nebi oldu. Ve Mekke'de kendisine indirilen ayetleri tebliğ etti. Sonra Medine'ye göç etmek, hatta kaçmak zorunda kaldı. Çünkü artık ona o kadar çok karşı çıkıyorlardı ki öldürmek istiyorlardı bazıları. Bazıları hapsetmek istiyordu. Peki Medine'ye geldi. Bugünkü mantıkla düşünürseniz, hani bunun hiçbir eğitimi yok. Yani bugün için bir ilkokul diploması bile yok. Gidip bir yerde bir ehliyet bile alamaz. Bugünkü mantıkla düşünürseniz. Peki herhangi bir devlette görevli olarak da çalışmamış. Nasıl oluyor şimdi Medine'ye geliyor? Savaşan Arap kabileleri var. Ve onları savaştırarak sömüren Yahudi kabileleri var. Bugün de görüyorsunuz işte Suriye'deki toplumları birbirleriyle savaştıranlar kim? Aynı şekilde. Suriye'deki o insanlar birbirleriyle savaştıranlar kimse, Muhammed Aleyhisselam zamanında da Medine'deki o kabileleri birbirleriyle savaştıranlar aynı kafada olan insanlar. Onları sömürüyorlardı. Peki Muhammed Aleyhisselam geldi de kısa sürede nasıl oldu? Bir buçuk sene sonra Bedir'de Mekke'den gelen Mekkelilere karşı koydu. Ondan sonra İşte Hendek Savaşı'na Uhud Savaşı'nı yaptı. Arkasından Hendek. Sonra işte Mekke'ye gidip Mekkelilerle 10 yıllık bir barış antlaşması yaptı falan. Ne oldu? Neye göre oldu? Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı tek şey Allah'ın kitabına uygun davranmaktır. O zaman biz hangi sistemi kuracağız diye bir soru soramayız. Sistemi zaten Allah kurmuş. Biz Allah'ın emirlerine uyduk mu her şey en mükemmel bir şekilde devam eder. Ondan dolayı Allah-u Teala Nisa suresinin 60. ayetinde şöyle diyor. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana indirilene inandıklarını, senden önce indirilenlere de inandıklarını sananlar, onları görmedin mi? Yuridûne yetehâkem ilâ tâğut. Sınırları aşanları kendilerine hakim yapmaya çalışıyorlar. Yani problemleri onlarla çözmeye çalışıyorlar. Fakat ümür en yekfuru bir halkı onlara verilen emir, o insan onları tanımama. Bırakın. Onlar hiçbir konuda bize örnek olamaz demektir. Ama ve yürüydü şeytan, şeytan da çok istiyor. Bu şeytan insan şeytanı büyük bir ihtimalle. Cin şeytanı da olabilir. En yudillahum dalalem ba'ida. Onları pek derin bir sapıklıkla sapıtmak ister. Şimdi mesela ben burada Fatih Hoca'yla, Erdem Hoca'yla şey yapayım. Bir sizin adınıza bir kısa bir konuşma yapayım. Mesela bu ayet-i kerimeyi esas alırsak, tamam Suriye'de sistem kuracağız ama çözümü nereden bulacağız diyenler, eğer çözümü kendilerini bu hale sokan, Suriye'yi perişan eden o şeylerden ararlarsa, o zaman bu ayet gereği yoldan çıkmış olmaz mı? Tabii
kesinlikle.
Herhangi bir şeysi var mı?
Bile bile lades olur yani.
Evet. Ya siz nereden? İşte tamam ama işte ekonomik yapımızı biz bankaları şöyle yapılandıracağız. Eyvallah. O zaman bittiniz kardeşim. Hiç kusura bakmayın. O anda bittiniz. Ordumuzu şöyle yapılandıracağız. Bakın biz bu dersi sadece Allah rızası için yapıyoruz. Kimseden bir şey beklemiyoruz ama sadece Allah'tan bekliyoruz. Allah'ın vereceğini zaten bütün dünya toplaşsa asla veremez. Hiç kimseye de boyun eğmiyoruz. Sadece doğruları anlatıyoruz. Suriye'de olan kardeşlerimiz asla Kur'an'a aykırı bir davranış içine girmesinler. Bu Kur'an'a aykırı davranış dediğimiz zaman başta mezhepler gelir. En başta mezhepler gelir. Mesela isterseniz şey yapalım. Erdem Hoca'ya Ali İmran suresinin 159. muydu, 160 mıydı? O ayeti bir sen oku, sen de Rum suresinin 31-32 o ayetleri bir oku. Bakalım mezhepler konusunda Allah ne diyor? Allah-u Teala parçalanmayın diyor. Allah'ın ipine sıkı sarılın diyor Ali İmran suresinde. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sarılın diyor. وَلَا تَفَرَّقُوا ayrılmayın diyor. Peki ne deniyor? Muhammed Aleyhisselam'a bir takım şeyler, iftiralar yapılarak demiş ki ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hayır. Bir kere eğer gerçekten bu başarılı olmak istiyorsanız kesinlikle Kur'an'a sarılacaksınız. Tamam ama etrafımızda şu kadar insan. Muhammed Aleyhisselam eğer bu kelimeyi söyleseydi Allah-u Teala ona asla yardım etmezdi. İnşallah belki ileriki derslerimizde görürüz. Muhammed Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda Mekkeli müşriklerin ordusu karşısında tek başına kaldı. Ama Allah'ın ayetlerinden en küçük taviz vermedi. Onun için Allah da onlara mağlupken galibiyet nasip etti. Evet şimdi oku bakalım. Ne diyor orada? 159 muydu zaten?
103 şey وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ
جَمِيعًا Vaka demedim şey.
وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayetini demiyor musunuz?
Yok onu değil. Şey En'am suresinden اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ مَكَانُ شِيَعًا ayeti. Tamam, sen açtın sen.
Rum okuyayım.
Sen Rum suresi 31-32 evet.
Ona yönelen kişiler olun.
İstersen 30'dan başla. Daha iyi olur.
Sen yüzünü doğrudan doğruya bu dine, Allah'ın fıtratına, varlıklarda geçerli kanuna çevir. O insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur ama insanların çoğu bunu bilmez. Ona yönelen kişiler olun. Ona karşı yanlış yapmaktan sakın. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden olmayın. Dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelenlerden de olmayın.
Peki, müşrik ve la tekun minel müşrikin o dersini yanlış yazmışsınız. Yani dinlerini bölüp parçalayanlardan olmayın diyor. Bak şimdi Allah-u Teala Ali İmran 103 müydü?
Az evvelki 103.
103. Yani Allah'ın ipini hep birlikte sarılın, ayrılığa düşmeyin diyorsa öyle ben şu mezhepten, ben bu mezhepten dedim ya o zaman müşrik olmuş olduğumuzu söylüyor Allah-u Teala orada.
Her müşrik gizli eder. Kendinde olanla mutludur.
Her bir mezhep der ki işte biz söyleyiz, biz böyleyiz ya bırakın. Siz Allah'ın ne dediğine bakın. Yani sen de oku bakalım şimdi.
Bu En'am suresinin 159. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ Yani dinlerini fırka fırka bölen, ayrıştıran diyebiliriz. وَكَانُوا شِيَعًا Ve böyle bölüklere ayrılan, bölükler haline gelenler. لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ senin onlardan
hiçbir konuda onlarla olamazsın.
İnnemâ emruhum ilallah. Onların işleri Allah'a kalmıştır. Sümme yunebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Sonra yaptıkları şeyleri Allah onlara haber verecektir. Buyuruyor.
Yani parça parça etmiş. Evet. Falan mezhep. Mesela şimdi Suriye'yi düşündüğünüz zaman işte Şiisini söylerseniz ben Sünniyim diyor. Ben Müslümanım diyor. Sünniye ben Müslümanım diyor. Oradan peki bunlar bakıyorsunuz ki çok değişik gruplara ayrılmış. Biri diğerini öldürüyor. Yani ne oluyor? Bak Allahü Teala diyor ki hiçbir konuda onlardan değilsin. Zaten ayetleri okuduğumuz zaman bu mezheplerin bozmadığı hiçbir, yani Müslümanları ayakta tutan konuların içerisinde bozup da yerle bir etmedikleri hiçbir şey yok.
Hocam o savaş başladığında benim Arapça hocam Suriyeliydi. Ona sormuştum niye böyle bir şey oldu diye. Demişti ki bizim orada 70'ten fazla bölünmüş grup vardır. Hiçbiri birbirini sevmez. Hepsi birbirine düşmandır. Sebep bu demişti.
Ya zaten bu mezheplerden her biri nedir? Mesela evet hepsi de hak mezheptir ama doğrusu bizim mezhep. Evet, sanki doğruysa öbürleri yanlış demektir. Onun için şu ayeti tekrar okuyayım. Yani bu kardeşlerimiz bu ayetlere aykırı davranmasınlar. Bu son derece önemli. Bak diyor ki Allah اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اَنْزِلَ اِلَيْكَ. Ya Muhammed, sana indirilene inandıkları kanaatinde olanları görmedin mi? Biz Müslümanız, biz İslam, biz şu bu falan tamam. Yuridun en yetehakemu ile tağut. Tağutun hakemliğini istiyorlar. İstiyorlar ki tağut karar versin. Yani işte bugün diyelim Avrupa, Amerika şu bu falan filan. Neyse ya da Rusya önemli değil. Yani Allah'ın kitabından değil başka yerlerden çözüm arıyorlar. O mana değil mi?
Evet hocam aynı öyle.
Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen.
Fakat umiru en yekfuru bi.
Halbuki bunlara verilen emir şahısları görmemektir. Kafir demek üstünü örtmek, tamam mı? Yani onlardan bir çözüm aramamaktır. Evet. Sen onlara örnek olacaksın. Onlar sana örnek olamaz ki. Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'id. Ama şeytan da onları pek derin bir sapıklıkta saptırmak istiyor. Peki ondan sonra mesela biz şimdi bu kardeşlerimize diyoruz. Allah'ın ayetlerine gelin dediğimiz zaman ve izâ gîle lehum teâlâ ilâ mâ enzelallah. İlâ mâ enzelallah. Bunun üzerine dikkatle şey yapan.
Ve ilâ Rasûl.
Allah'ın indirdiğine gelin diye. Ve ilâ Rasûl, Rasûl'e gelin. Yani Allah'ın indirdiği nedir? Rasul'ün tebliğ ettiğidir. Allah'ın kitabıdır. Ona gelin dendiği zaman قَالُوا رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُّودَ. O münafıkları görürsün ki senden kaçınıyorlar. Böyle. Tamam ama dur bakalım şimdi şu problemleri bir çözelim. Her şeyin bir zamanı var. Öyle kolay değil. İçinde bulunduğumuz şartları bilmiyorsun falan. Peki Allah çözümü başka yerden arayıp da kendini mümin sayanları burada nasıl ilan ediyor?
Ya kafir diyor.
Münafık diyor. Bak diyor. Ra'ytel münafikine, o münafıkları görürsün ki yasudduğun anke sududa. Peki ne diyor Allah burada? Ve izâ gîle lehum teâlâ ilâ mâ enzelallah. Allah'ın indirdiği. Şimdi Fatih Hoca'nın doktorası bu konularda olduğu için bu soruyu da ona sorayım. Mezheplerin kendi görüşlerinden herhangi birisi Allah'ın indirdiği kapsamına girer mi?
Evet, çoğunluk olarak bakıldığında belki %90'ı kendi reyleri. Yani içtihaden ortaya koymuş olduğu hükümler.
Kendi görüşü. Tamam. Allah'ın indirdiği dediğin zaman ayet zaten. Ona uyduğun zaman bir mezhep uymuş oluyor musun? Yok. O zaman problemlerini çözmek istiyorlarsa Kur'an'a gelecekler. Başkasına değil. Onun için Allah'ın dediklerine gelin. Beyler Resul, Resul'e. Resul ne yapar? Resul'ün görevi nedir?
Resul olanı tebliğ eder. Yani
ve me'alel Resul illel bela. Resul'ün tek bir görevi vardır, o tebliğ. Kendiliğinden herhangi bir şey ilave edemez. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir de hikmet vardır. Kur'an'ın ayetleri doğrultusunda yapılan bir ekip çalışmasıyla ulaşılan sonuçlar.
O kitapta var olan.
O zaten kitapta olandır. Kitabın dışında olan bir şey değildir. Kitaba göre üretilen çözümlerdir onlar. Peki ondan sonra diyor ki burada Allah-u Teala فَكَيْفَ اِلَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ مَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ. Şimdi bunlar bu çözüm murattı, şu oldu, bir müddet sonra bir sürü sıkıntılarla karşılaşacaklar. Şimdi mesela diyoruz ki kardeşim faizi bırakın. Yok işte şey yapacağız, faizi en alt seviyeye çıkaracağız. En alt seviye indirme değil. Milyarda bir de olsa Allah bunu haram kılmış. Bırakın diyorsunuz, biraz düşürüyoruz, bir tavan yapıyor. Ne oluyor? Yani bu kainatı yaratan sen misin, Allah mı? Allah bilmiyor da sen mi biliyorsun? Ya ne oluyor ya? Yani şimdi şunda su var. Ya tamam ama suyun yerine ben başka bir şey içmem lazım. Benzin içmem lazım. Hadi iç bakayım. Benzin de yaratan Allah, sen de yaratan Allah. Allah senin vücudunu suya muhtaç olarak yaratmış, benzine değil.
Modern ekonomilerde faizsiz iş yapılmaz diyorlar hocam. Modern ekonomiler.
Alışmışlar işte onlar, modern ekonomi. Hayır, biz sadece müminiz kardeşim. İmanımıza göre hareket ederiz, başka bir şey. Bize düşen Allah ne diyorsa o. İslam nedir? İslam kelimesinin manası nedir?
İslam kelimesinin manası teslim olmak demektir. Allah'ın ayetlerine, emirlerine teslim olduğunuz zaman Müslim olmuş, yani Allah'a teslim olmuş olursunuz. O yüzden de Allah-u Teala dininin adını İslam koymuştur.
Peki mesela İblis Kur'an-ı Kerim'de ilk kafir olarak bize tanıtılır. Peki hangi şey onu kafir yaptı?
Allah'ın emrine teslim olmaması yani.
Bir tek emrine
karşı gelmez.
Halbuki beni sen yarattın diyor. Tabii. Ahirete kadar şey yap diyor.
Ben yani ondan korkarım diyor.
Ben senden korkarım diyor. Hiç bakıyorsunuz. Ya bir tek emrine de karşı gelsen İslam sayılmaz. Evet. Peki ondan sonra şu ayetleri okuyalım. Teala bak onlara Allah'ın indirdiğine, bu Resul'e gelin. Resul dediğimiz hem de Kur'an'da olandır. Başka bir şey değil.
Zaten mâ enzelallah ve ilâ Resul, yani Allah'ın indirdiği şeyi ben nerede bulacağım?
Ancak Resul'de bul, ancak Kur'an-ı Kerim'de o bulabilir. Başka hiçbir yerden bulamaz ki.
Evet.
Öyle dediği zaman ra'eytel münafıkun, o münafıkları görürsün. Ne demek? Ben Müslümanım diyor ama içinde problem var bunların.
Tağutun hükmüne istiyor.
Tağutu önemsiyorlar. Ve buna Muhammed Aleyhisselam hayattayken Medine'de olmuş olan şeyler. İşte Medine örneği dedik, evet, değil mi? Senden diyor ne yaparlar? Büsbütün uzaklaşırlar. Kim bu sen dediği?
Muhammed
Aleyhisselam. Aleyhisselam. İşte bak Muhammed Aleyhisselam kendisi uydu. Dolayısıyla burada herkes kendine bakacak. Allah'a hesabı ben kendim vereceğim. Başkaları başka şey yapabilir ama ben başkasını yapamam. Allah ne diyorsa o. Demeliler yani. Ondan sonra başlarına bir musibet geldiği zaman kendi elleriyle yaptıklarından dolayı sana gelir yemin ederler. Billahi in eratna illa ihsanen ve tevfik. Vallahi biz yani bir güzel bir şey yapalım, ortalığı düzeltelim, biraz ekonomiyi düzeltelim, biraz sosyal hayat, biraz işte insan ilişkilerini düzeltelim dedik, ondan sonra şey yap.
Başka bir şey istemiyoruz.
Başka bir şey istemiyoruz diye yemin ederler. Yahu kardeşim, sen Allah'a inanıyorsan bunu böyle yapacaksın. Allah seni yaratmış. Hadi bakalım. Nefes almadan yaşa bakayım. Yaşayabilir. Ya sen Allah'a laf mı öğreteceksin? Sana düşen Allah'a teslim olmaktır. Dolayısıyla Medine örneğini esas alıp Muhammed Aleyhisselam ne yapmışsa aynısını yapmaları gerekir. Ondan sonra millet paramparça olup birbirlerini yemeye başladı. E şu anda da İslam aleminin her tarafında öyle. Tekrar yeniden o doğru yapılanmayı ortaya çıkarıp doğru İslam'ı bütün insanlığa göstermemiz lazım. Suriye'de bizim için çok büyük bir fırsat. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلِمُ اللّٰهِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor.
قَوْلًا بَل۪يغًا
قَوْلًا بَل۪يغًا قَوْلًا بَل۪يغًا Doğru. Onların kalplerinden ne olduğunu Allah bilir diyor. Sen onlardan uzak dur. Tamam. Herkesin sapıtma hürriyeti vardır. Tut onlara şu cezayı ver demiyor. Cezayı Allah verir. Tamam. Bu adam sabah mümin, akşam kafir olabilir. O bizi ilgilendirmez. Geleneksel yapının işte dinden dönen öldürülür falan. İnsanlar inançlarını... Hayır. İslam'ın olduğu yerde inanç ve ifade hürriyeti zirve yapar. Öyle bir hürriyet kimsenin hayal edemeyeceği bir seviyede. Yani
inancı sebebiyle öldürülenlerin olduğu bir toprak parçasında münafıklar türer. Yani.
Herkes münafık olur.
Herkes münafık olur.
Tabii. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala burada onların kalplerinde ne olduğunu Allah bilir. Sen onlardan uzak dur. Ve kullahum fi enfusihim kavlen beliga. Ama onların içlerine beliga yani etkin, çok net anlayacağı şeyler söyle. Susma. Tebliğine devam et. Ve ma ersenna min rasulina li yuta'a biiznillah. Biz her gönderdiğimiz Resulü Allah'ın onayıyla itaat edilsin diye göndermişizdir. Ona itaat edilme emrini veren Allah'tır. Yoksa o Resul'ün kendisi değil.
Zaten Resul ifadesi de Allah'ın emirlerini içeriyor.
Tabii Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Onun şahsına itaat yok. Evet. Onun tebliğ ettiği emrine itaat var.
Bu zaten hemen 59. ayette o gözüküyor. Bir önce,
tabii burada onu açıkça Allah anlatıyor. Ondan sonra وَلَوَنَّهُمْ اِذْظَالَمُوا اَنْفُسُمُ yanlışa düştükleri zaman cevâüke sana gelselerdi فَاسْتَغْفَرُوا Allah'tan mağfiret dileselerdi. Yani Muhammed Aleyhisselam'a karşı yanlış davranışlar yaptılar. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Bu Resul de onlar için istiğfar etseydi. Niye? Nasıl istiğfar eder? Bunların talepleri Kur'an'a uygun. Tamam. Ya Rabbi sen bunları bağışla derse لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah'a da kesinlikle bunların bu dönüşlerini kabul eden, onlara rahmetiyle, ihsanıyla dönen kişi olarak, dönen varlık olarak görürlerdi ve çok merhametli olduğunu da görürlerdi. Şimdi gelelim başa. Ordu millet dedik değil mi? Peki niye ordu millet dedik? Mesela sen şey yapıyordun, Muhammed Aleyhisselam zamanıyla ilgili ayetlerde Allah-u Teala savaşa hazırlanmaya emin ediyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam daha Medine'ye yeni gelmiş. Gelir gelmez ne yaptı? Bir anlaşma yaptı değil mi? Medine Sözleşmesi yaptı.
Toplumsal mutabakatı sağladı.
Toplumsal mutabakatı sağladı. Mesela bugün Suriye'de Medine'de Yahudiler, Hristiyanlar, efendim işte müşrikler, müminler hepsi vardı. Bugün Suriye'de de aynı gruplar var. O zaman bir toplumsal mutabakat sağlanmalı. Hepsi topladı. Bir Medine Sözleşmesi dediğimiz sözleşme yaptı. Ve sözleşmenin ana şeyi de, noktası da Medine'ye bir dış müdahale yapılırsa hep birlikte onu korkma. Onu savunma. Çünkü biz burada hep birlikteyiz. İsterse içeride de bir isyan olursa yine ona karşı da birlikte karşı koyma var. Bugün mesela Suriye'nin içerisinde isyanlar başlatmaya çalışanlar var. Tamam. Olacak elbette.
Muhammed Aleyhisselam Medine'sinde yok muydu?
Olmaz olur mu?
Yani savaşta bile Muhammed Aleyhisselam'ı arkadan vurmak isteyen ama onun yanında yer alan insanlar vardı.
Tabii. Her şey var işte. Münafık gruplar var. Bir sürü şeyler var. Yani problemler çıkarıyorlar. Şeyde işte Medine Sözleşmesi'ne katılanlardan bir grupta Beni Kureyza'ydı. Ve o şeydi, bir münafık kabile vardı. Neydi adı? Medine kabilelerinden Abdullah bin Übey bin Selul'un kabilesi miydi? Neyse şimdi bunlar Hendek Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam o anlaşmaya ters davranarak Muhammed Aleyhisselam'ı yalnız bırakmadılar mı? Ama Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından cezasını verdi. Gitti Beni Kureyza'yı kuşattı ve onları mağlup etti Allah'ın izniyle. Mallarına kondu ve kendilerine sürgün etti. Hazreç kabilesi, evet doğru. Yanlış aklımda kalmış olabilir ama neyse. Şimdi ben bu isim hafızam çok zayıftır onun için. Şimdi neyse isim önemli değil ama öyle bir şeydi. Ahzab suresinde var bütün bunlar. Evet şimdi Muhammed Aleyhisselam Mekke'den geldi. Daha yeni Medine'de. Allah-u Teala ona bir emir verdi. Şeyle bir ordu kurmakla alakalı bir ne dedi?
Evet hocam bu Enfal suresinde Allah-u Teala hatta bir önceki ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebi, ey nebi hasbükallahu ve men ittebaake minel müminin. Allah ve yanındaki müminler yani seninle sana uyan müminler sana yeter diyor.
Bak sana uyan o zaman buradaki uymayanlar değil.
Tabii onlarla hiç ilgilenmemiş
hiç
oluyor.
Hiç ilgilenme yani adam müminim diyor ama kafası başka.
Evet taraf. Evet. Devamı da şöyle bir sonraki ayet Enfal suresinin 65. ayeti. Ya eyyühen nebi yine ey nebi diye başlıyor Rabbimiz. Harridil müminine alel kıtal. O müminleri yani sana uyan müminler sana yeter dedi ya onları savaşa hazırla. Savaş için teşvik et daha doğrusu. İn yekum minkum eşruyne sabirun. İşte siz sabırlı, sizden sabırlı 20 kişi sabırlı dediğimizde böyle dirençli. Yaglibu miyeteyn işte 200 kişiye galip gelir ve en yekum minkum miyeten yaglibu elfen sizden dirençli 100 kişi de 1000 kişiyi yener minellediğine keforu kafirlerden bi ennehum kavmun la yefkahun onların kavrayışı olmayan bir toplum olmalarından dolayı tabi bundan sonra bu oran bu onda birlik oran 2'de 1'e vesaire düşürülüyor ama burada önemli olan Allah-u Teala Nebimize müminleri savaşa teşvik et, sen de hazırlan diyor. Bu ayetin bir benzeri de Nisa suresinde orada direkt tekil olarak Allah-u Teala Nebimize emir veriyor. Fekatil fî sebilillah, la tükellefu illa nefsek. Allah yolunda savaş, sen kendinden başka bir şeyden sorumlu değilsin. Ve harredil müminin, müminleri de teşvik et. Asallahu en yekufe be'sellezine keferu işte Allah böylece o kafirlerin baskısını sizden uzaklaştırır. Vallahu eşeddu be'sen Allah baskısı en şiddetli olandır ve eşeddu tenkiyle ve işte kendisinden ibret alınması bakımından da en güçlü olandır buyuruyor. Dolayısıyla bizzat Nebimize müminleri savaşa hazırla veya sen de savaş diye emir veriyor. Nebimiz de bütün müminlerle alakalı olarak onları savaş için hazırlıyor. Hatta Enfal suresinin başında işte evinden savaş için çıktığını vesaire Allah-u Teala orada anlatıyor. Burada bir ordu grup yani bu savaşla alakalı özel bir grup vesaire falan böyle bir şeyden bahsedilmiyor.
Top bir askeri yapılanma
değil,
yok.
Böyle bir yapılanma yok. Topyekün bütün müminler hatta işte Tevbe suresinde sizinle topyekün savaşan müşriklerle siz de topyekün savaşın ifadeleri var yine emir kipinde. Yine Allah-u Teala müminlerin daima savaşa hazır olması her an bir savaşma ortamıyla karşı karşıya kalabilecekleri ihtimalinden dolayı Enfal suresinin yine 60. ayetinde ve a'iddu lehum mestetatum min kuvve ifadesini kullanıyor. Siz elinizden gelen tüm gücü kuvveti hazırlayın. Min ribatil hayl ve işte ayrıca atlar yetiştirin. Turhubune bihi yani işte kendilerinden korkulacak şekilde adullah yani Allah'ın düşmanlarının sizin korkarlar, ve Allah'ın düşmanları sizden böylece korkarlar ve aduvvekum diye devam ediyor. Ve ahirine min dunihim ve onların dışındaki diğer insanlar da diğerleri de sizden korkarlar. buyuruyor. Dolayısıyla müminler olarak bizler her an savaş durumuna geçebilecek bir hazırlık içerisinde olmamız gerekiyor.
Burada da mesela o zamanın atı ve diğer silahları düşmanı korkutuyordu. Demek ki tabii, bir caydırıcı kuvvete de ihtiyaç
var. Yani barış ortamında da böyle bir caydırıcı kuvvetin değil sürekli mi? Elin altında bulunması ve bunun için hazırlık yapılması gerekiyor.
Neyse, imkanlarınız neyse onu yapın tabii, diyor. Tabii. Hazırlayacaksın. Efendim bugün işte sanayi gelişti, uçak lazım, İHA lazım, SİHA. Tamam, tamam. Sen de gücün yetiyorsa sen de yap.
Evet, aynı.
Araştır yap. Daha da iyisini yap.
Tabii burada hocam bir takım aynı faiz o konusunda olduğu gibi günümüzde de maalesef bir takım çarpıtmalar ile insanların zihinleri allak bullak ediliyor. İşte bunlardan en önemlisi de mutlak manada İslam barış dinidir. İşte böyle şeyler, savaş vesaire bunlar dinimizde yoktur gibisinden bir takım durumlar söylenmeye çalışılıyor. Bu anlama gelecek ifadeler kullanılıyor. Oysa ki İslam, Allah'ın dini tamamen hayatın içerisinde gerçekçi bir dindir. Savaş şartları geliştiğinde, savaş şart ortamı oluştuğunda, Allah-u Teala'nın savaş için koyduğu şartlar ortaya çıktığında İslam tam bir savaş dinidir. Ve barışın korunması gerektiği durumlarda da İslam tam bir barış dinidir. O yüzden kendimizi böyle duygusal bir takım şeylerle, hayalci görüşlerle kandırmamamız gerekir. Yine mesela Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمْ الْاَدْبَارِ ifadesini kullanıyor. Yani siz bir savaş durumuna geçmiş bir topluluk olarak o kafirlerle karşılaşırsanız. Şimdi burada da ey iman edenler ifadesi kullanılıyor genel olarak. Demek ki müminler her an savaş konumuna geçebilecek. Yani bu zahfen ifadesi böyle uygun adım ağır ağır yürüyen belli bir düzende yürüyen topluluk anlamında. Demek ki tüm müminler böyle bir duruma geçebilecek bir yapı içerisinde bulunmaları gerekiyor.
Biraz önce bu Bedir Savaşı için evinden çıktı demiştin ya. Evet, aslında evet. Bedir Savaşı için falan çıkmıyor değil mi?
Hayır Bedir Savaşı için değil. O şey Enfal Suresi'nin başındaki evet, ayetleri söylüyorsunuz. Evet yani orada şimdi tam metnini buradan bakalım.
İstersen hocam, kısaca bir anlatalım onu. Mesela buyurun hocam. Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken Allah-u Teala Rum Suresi'ni indiriyor. Şeyler Persler, yani bugün İran dediğimiz şey, o günkü Romalılara galip geliyor. Ve orada diyor ki işte Persler Romalılara galip geldi. Bu şeyde en fazla 9 sene, fi bid'i senin diyor. Bunlar, Romalılar bunlara galip gelecektir. Peki, Romalılar en fazla 9 sene içerisinde bunlara galip gelecektir. Nerede? Fi ednel art, yani yeryüzünün en çukur yerinde, işte bugünkü Ölüdeniz'in bulunduğu
evet,
çevrede.
Lut Gölü'nün olduğu.
Lut Gölü'nün olduğu bölgede. Orada galip gelecektir diyor. Peki, o gün diyor, Allah-u Teala müminlere zafer verecektir. O gün, onların galip geleceği gün. İşte bu sure Medine'de, Mekke'deyken indiği için, Mekkeli müşrikler de bunu biliyor, Müslümanlar da biliyor. Herkes bekliyor. 9. yıla da gelmiş. Evet. Artık bu Bedir şeyi. Her an bir Allah'ın vereceği bir zafer, bir başarı var. Ama nedir o zafer? Şimdi Müslümanlar duyuyorlar ki Perslerle Romalılar savaşacak. İyi, yaklaştı. O zaman Allah hangisi zaferi verir? O sırada
kervan.
Mekke'den kervan şeyde Şam tarafında, Şam o Ürdün'de dahil o bölgelerin adıdır eskiden. Yani biz sadece bir şehir olarak şey yapıyoruz. O bölgede gidiyorlar ticaret için ki Mekke açısından son derece önemli bir şey. Senede iki kere yapıyorlar. Kış ve yaz yolculukları şeklinde. Şimdi orada Ebu Süfyan başkanlığında olan kervan ki 1000 tane deveden oluşan bir kervan, büyük bir kervan. Onlar da şeyin Perslerle Romalıların savaşacağını duyuyorlar. Ebu Süfyan ne der? Eyvah, kervan gitti.
Çünkü müminler sevinecek diye.
Medine'deki müminler de diyor Allah bizi sevindirecek. Evet. Neye sevindirecek? Kervan. Mutlaka kervanı verecek Allah bize. Kervanın orada olduğunu biliyorlar. Allah bize kervanı verecek diye şey yapıyorlar. Bu defa Ebu Süfyan kervanı Kızıldeniz kenarından getiriyor Bedir'e. Bedir'de kervanın en önemli konaklama yeri Medine'ye bayağı uzak yani. Bir kere Bedir'e kadar gitmiştim ama 150 kilometre kadar olduğunu hatırlıyorum. Yani yanlış olabilir. Ve şimdi Müslümanlar da biliyor ki bu kervan Bedir'de duracak. Mekkeliler bu haberi duyunca eyvah kervanımız gitti, gidip o kervanı koruyalım diye Bedir'e geliyorlar. Ne Mekkelilerin savaşa gelme diye durumu bir derdi var. Ne Müslümanlar savaşa gidiyor çünkü öyle bir şey yok ortada.
Tamamen kervan için kervan.
Gidiyorlar. Kervan. Yani hani bir ayette ne diyordu Allah? اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا.
Evet onu söyleyecektim hocam. اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا. Yani siz o vadinin aşağı tarafındaydınız. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْكُسْوَى. Onlar da uzak olan tarafındaydı. Ve rekbu esfele minkum. Şeyde kervan da sizin altınızdaydı. Velev tevaattum lehteleftum fil miat. Yani eğer sözleşmiş olsaydınız böyle denk getiremezdiniz diyor Allah Teala. Tutturamazdınız. Yani demek ki burada her an yine bu insanlar aslında savaşa gitmedikleri halde savaşa hazır vaziyetteler ki bir anda Allah Teala onları karşı karşıya getiriyor. İşte bir Bedir savaşı meydana geliyor.
Oysa Allah emretmiş ya işte Muhammed Aleyhisselam okudun şeyden Enfal suresinin 65.
Evet,
ayetinde.
Evet. Onları
savaşa
hazırla diye.
Demek Muhammed Aleyhisselam hazırlamış. Kimi hazırlıyor? Ordu kur demiyor ki.
Evet,
onları savaşa hazırla. Dolayısıyla hepimizin her an savaşa hazır olması lazım. Burada da kadın erkek ayrımı da yok. Mesela bakın şeyden okuyalım. Yani şöyle diyelim bir düşman geldiği zaman ya bu kadın buna dokunmayalım mı der?
Öyle bir şey
hiç mümkün mü? Buna da daha da terbiyesizlik tabii, yapabilir tabii. Yani. Bakın şu şeyde Ali İmran suresinin 195. ayetinde işte ondan önceki dualardan dualar anlatılıyor Allahü Teala tarafından. İşte Rabbimiz bize vaat ettiğini ve elçilerine vaat ettiğini ver. Bizi işte kıyamet gününde perişan etme, rezil duruma sokma. Ondan sonra sen verdiğin sözden dönmezsin diyor. Şimdi Allahü Teala orada diyor ki Rableri onların dualarını kabul etti. Ne diyor? Ben diyor hiçbir iş yapan yani doğru güzel bir iş yapanın amelini sizden kim yaparsa ister kadın olsun ister erkek olsun.
Zayi.
Yaptığı işi zayi etmem. Yani değersiz bırakmam. Mutlaka karşılığını fazlasıyla veririm diyor. Çünkü ister kadın ister erkek olsun. Biriniz yerinden. Mesela bir erkeğin kızı olmayan bir tek kadın var mı? Her kadın bir erkeğin kızı. Her erkekte bir kadının oğlu. Yani mümkün değil. Biriniz diğerinizdensiniz diyor. Kim ki sizden hicret ediyor? Kadın erkek ayrımı olur mu? Siz de öyle diyor Allah açıkça söyledi. Ya da ülkelerinden çıkarılır. Ve de benim yolumda eziyet edilir. Savaşırlar veya öldürülürlerse وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لَوْ كَفِرَنْ عَلُمْ سَيَّسِ kesinlikle onların günahlarının üstünü örteceğim. Ben o içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım onu diyor. Bak burada kadın olsun ki sıbak kendileriyle savaşlan. Demek ki savaşa hazır olmaları lazım.
Hatta hocam bu Nisa suresinin 101. ayetinde yolculuğa çıkıyorlar. Ve yolculuğa çıkarsanız ve karşınızda da düşman olursa namazı kısaltmanızda günah yoktur dediğinde.
Herkes için bu.
Herkes için geçerli ve aslında savaşa da gitmiyorlar. Yolculuğa çıkıyorlar.
O da çok önemli.
O da çok önemli ve yolculuk sırasında yani orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve اِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yani siz yeryüzünde bir yolculuğa çıktınız. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَىٰ Namazı kısaltmanızda günah yoktur ama hangi durumda? اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yani o kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından yani. Korktuğunuz durumda.
Yani önünüz kesilmiş, eşkıya evet. Kesmiş diyelim önünüzü.
اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُب۪ينًا Onlar sizin için açık birer düşmandır. Yani dolayısıyla burada insanlar yolculuğa çıkıyorlar. Normal bir yolculuk bu. Ama her an sizi yolunuzdan etmek isteyen, sizi sıkıntıya sokmak isteyen bir grup, bir topluluk karşınıza çıkabilir. Bu durumda işte namazı kısaltmanızı günah yok. Devamında zaten silahlarınızı yanınıza alın vesaire falan diye tarif ediyor 102 ve 103. ayetlerde. Dolayısıyla demek ki normal bir yolculukta bile bu insanlar silahlı, savaşa hazır, tedbirlerini almış vaziyette yolculuğa çıkıyorlar.
Tamam, güzel bir şey söyledi. Mesela Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın savaşa hazırladığı bu kişiler silahsız mı dolaşacaklar sokaklarda?
Ya öyle bir şey.
Tabii hepsinde silah olacak. Mesela Osmanlı'da silah taşıma ruhsatı diye bir olay söz konusu değildi. Mesela işte Amerikalılar büyük ölçüde Osmanlı'yı taklit etmeye çalışan bir devlettir. Şimdi tabii ben bu olayın bizzat içerisinde yani 20 yıldan fazla mahkeme arşivini idare ettiğim için çok sayıda Amerikalı araştırmacıyla beraber oldum. Onların en tepe tarihçilerinden birisi bana şunu demişti. Yani biz dünyada yani en güzel devlet, en örnek alınacak devlet burasıdır. Biz bunun büyüklüğünün sırrını araştırıyoruz. Onun için silah orada serbest. Osmanlı'da da herkesin silah taşıma ruhsatı vardı. Herkes taşımaya bak. Tabii ki onu kullanacaksın. Çünkü her an, her yerde sana yapılır. Kadın ile erkek ile bir saldırı olur. Orada kendini koruyabileceksin. Sadece silah değil. Aynı zamanda dövüşebileceksin. Kendini korumayı karşı tarafa karşı hücum etme durumunu bileceksin. Az önce okuduğun işte Nisan suresi 101. ayetten sonra da Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Namaz kılarken bile diyor, namazı kısaltmanıza günah yoktur diyor. Sen onlar için iki rekat kılacak olursan, yani tam kılacak olursan diyor, yolculukta iki rekata düşüyor ya.
وَلْيَقُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ
Hepsi silahların yanlarına alsınlar. Demek ki yolculuğa çıkarken öyle silahsız falan değil ya. Silahların yanlarına alsınlar ve tedbirlerini de alsınlar yani. Ve gelip bir rekat Muhammed Aleyhisselam'la kıldıktan sonra onlar namazlarını kılmış sayılıyorlar. Hemen düşmanın karşısına, birinci grup düşmanın karşısına geçiyor, ikiye ayırıyor. O bir rekat kılan oraya gidiyor, onlar Muhammed Aleyhisselam'ın arkasına geliyor. Onlar da kalan kısmını kılmak için. Bakın, namazda bile bir grup düşmanın karşısında. Burada yani kafirler tabii ki kafirler çok ister ki sizi gafil avlasınlar diyor o ayetin sonunda.
Evet, evet, öyle hocam.
Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani her halükarda hazırlıklı olmamız lazım. Bugün yapılıyor. Yani neydi sen söylüyordun atış polikonlarına gitmek için ne gerekiyordu?
Tabii hocam, yani şöyle, zaten şu an normal bir vatandaş ancak bulundurma ruhsatı alabiliyor silahla alakalı. Kullanamıyor yani onun için. Bunun için bir kendisi talim yapmak istese, bir poligona gitmek istese bile, hatta onu bırakın silahı bozuldu, onu bakıma götürmek istese, emniyet önce bir emniyet müdürlüğüne gidecek, oradan bir belge alacak, izin alacak, sonra onu işte demonte bir şekilde bakıma ya da işte poligona neyse götürecek, kullanacak, dönüşte tekrar oraya götürecek, oradan bunu yaptım diyecek, şu kadar, şu tarih, şu kadar saat, ondan sonra tekrar alıp evine getirecek. Bu şekilde yani bir sürü şey hani hiç ya kullanmasınız daha iyi. Tamamen mantıksız bir şey. Çok zorlaştırılmış yani bu tür.
Tabii inşallah bu konuda daha sonra da yapardık. Mesela siz baktınız Osmanlı'nın ilk ordusu ne zaman kuruldu?
Hocam bu Yeniçerilerin yerine gelen ordu Asakir-i Mansure-i Muhammediye 1800'lü yıllarda 2. Mahmut döneminde kuruluyor. Zaten Yeniçeri ocağı lağv edilince yerine böyle bir ordu kuruyorlar. Düzenli ordu diye.
Ne oldu ondan sonra?
Onun da aslında hiç pek bir başarısı, daha doğrusu hiç zaferi vesairesi yok. İşte bir Ruslara karşı direniyor ama o da bir zaferle falan sonuçlanmıyor. Yenilgiyle sonuçlanıyor.
Ya şimdi bak bu işte belli bir orduyu kurduğunuz zaman dış güçler bunları, mesela partiler kuruluyor şeylerde, bugünkü yeni yapılanmada adamlar onları paralarıyla esir alıyorlar. Şeyler kuruluyor işte, ordu, onun başındaki adamlara 3-5 kuruş para verdim, orduyu sen esir almış oluyorsun. Ama herkesin asker olduğu, herkesin efendim ve toplumunun bütün şeyleriyle, problemleriyle meşgul olduğu evet. bir ortamda onlar ister kimin cebine para koyabilirler?
Tabii cesaret bile.
En güzel örneği çok değil. 3-5 yıl önce Türkiye gördü yani değil mi? Yani yukarıdan savaş uçaklarıyla geçen adamlara halk dışarıya çıktığı zaman her şey, bütün hesaplar birden alt üst oldu.
Onu çok güzel söyle. Mesela 15 Temmuz'u diyorsun.
Evet.
Ne tanklar sokaklarda dolaşıyordu hocam.
Bak hiçbir şeyden haberim yoktu 15 Temmuz'da. Hiçbir şey bilmiyordum. Bir arkadaşın oğlu evleniyordu. Düğüne gidiyorum. Yani çıktık. Gitme imkanı yok. Şeyde işte Boğaz Köprüsü'ne yakın bir yerdeydi. Üsküdar'a geçtik. Ya yol şey bir taksi tuttuk. Taksici dedi ki ben sizi şu şeylerden götüreyim, aşağılardan gidilmez. İşte Boğaz Köprüsü de kapalı falan. Ya niye böyle? Ama bir müddet sonra bu ortaya çıktı. Şimdi bütün vatandaş sokağa döküldü. Bunu Avrupa'nın ya da Türkiye'deki onların ortaklarının hayal etmesi mümkün mü? Bak ellerinde bir tane silah olmayan vatandaşlar o şeyi ne yaptılar?
Evet. Tankların önünde durdular.
Durdurdular. O 15 Temmuz zaferini kazanan kim?
Evet, halk.
Vatandaş. Halk. Ondan sonra hatta orada bir şey var. Bu denizci bir binbaşı arkadaşımız var. Siz de tanırsınız. O zaman bana telefonda anlatmış, dedi ki ya Akdeniz'e dedi Amerika o kadar şey yaptı ki, gemiler yığdı ki hep şaşırdık kaldık, ya bu niye buraya koymuş, ne var bilmiyorlar, kimse bir şey bilmiyor. Sonra diyor bana bir emir geldi, işte Tayyip Bey'in bulunduğu şeye neydi o, bir adaydı oraya doğru, işte orada bir terör faaliyeti var, derhal oraya git diye emir geldi diyor. Diyor sonra yolda diyor şeyleri dinledim. Haberleri dinliyordum. Baktım ki bu işin içinde bir oyun var. Yarım saat kala geri döndüm diyor. Dönmeseydi orada suçlu kabul edildi. Ha bu adam bir suçu yok, bilmiyor ki ne olup bittiğini. Ama ne oldu? Bakın vatandaş sokağa çıktı diye Amerika o kadar şey yapmış, oraya birikim yapmış. Hatta şunu söylüyordu. O kadar ileri seviyedeki silahlar vardı ki o silahlarla gelip İstanbul'u şey yap batırırlar da kimse bir şey anlayamaz dedi. Ama ne oldu? Bak insanların kalbini de Allah-u Teala korkuyla kapatıyor ve yapamadılar. Başaramadılar. Karşınızda kim var? Koskoca Amerika var. İçeride de onların bir sürü sayamayacağınız kadar destekçileri var. Demek ki vatandaşın bu kendi ülkesine sahip olmasının yerini hiçbir şey tutmuyor. Yani işte bu şeye de Ali İmran Suresi 195. ayeti de düşündüğümüz zaman bu da kadın erkek ayrımda yok. Herkes her an her türlü olumsuzluğa hazır olması lazım. Evet. Peki senin okuyacağın ayetler var mı?
Belki hocamın yine Kur'an-ı Kerim'den hep ayetler bugün örnek verdik. Tevbe suresinin 122. ayetinde de Allah-u Teala aslında bütün müminlere kadın, erkek ve herhangi bir sınıflandırma yapmadan toplumun her türlü zümresinden herkesin bu tür faaliyetlerin içerisinde ister silah taşıyarak ister farklı hizmet kollarında yer alması gerektiğini söylüyor. Tevbe suresinin 122. ayeti. Ve mâ kânel müminîne liyenfirû kâfe. Yani müminlerin topyekün hepsinin yani işte arkada şehri tamamen bırakıp gitmelerine gerek yok. Felev lâ nefera min külli firkatin minhum taifetun liyetefekkahu fiddin. Ama şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Yani herkes bu savaşa katılsa, yani toplumun her kesiminden insanlar katılsa ve bunlar din konusunda da tefakkuh eden kişiler olsa, veliyun ziru kavmehum iza racu ileyhim leallehum yahzarun ve dönüşte de kavmini bunlar aydınlatsa, uyarsalar diyerek esasında bunun bir kamusal görev olduğunu, yani savaşın bizzat içerisinde olmanın bütün meslek dallarına ait insanların hepsinin içinde olduğu bir kamusal hizmet olduğunu gösteriyor.
Tefakkuhun manasını biliyorsun ama.
Evet, tefakkuh herhangi bir konuda bu işi en iyi kavrayacak. Yani mesela işte diyelim ki adam savaşa gittiğinde savaşla ilgili Allah'ın ayetlerini en iyi bir şekilde orada yerinde gözlemleyecek, onları kavrayacak, anlayacak, oradaki hikmetleri çözümleyecek ve dönünce de evet yani okuduğumuz bu ayetleri ben bizzat orada gördüm ve hakikaten oradaki hikmetlere ben o zaman ulaştım deyip Allah'ın dini hususunda tam bir kavrayış sahibi olacaklar bu insanlar.
Yani Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin yani bir yaşayarak evet, şeyini uygulamasını görmüş oluyor. Geriye döndüğü de insanları uyaracak. Bak Allah şöyle yardım ediyor, şöyle şey yapıyor. Karşımızda şu düşman böyleydi. İşte az önceki 15 Temmuz olayında bak Cenab-ı Hak ne kadar büyük yardımlar yapıyor. Kimsenin hayal edemeyeceği, hiç şey yapmamış, elinde topu tüfeği olmayan insanlar her türlü savaş malzemesine sahip olan o orduları yani şeyleri, güçleri etkisiz hale getirebiliyorlar. Evet, neyse neticede bizim bu kardeşlerimize söyleyeceğimiz tek şey lütfen Allah'ın emirlerine odaklansınlar. Allah ne indirmişse ona uysunlar. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de kitabın yanında bir de hikmet var. Yani hikmet Kur'an'dan çözümler üretme yoludur. Bu yol maalesef İslam aleminde asırlardır unutulduğu için Müslümanlar problem çözme yerine problem üretir hale gelmişlerdir. Bu arkadaşlarımız o hikmet konusunda da biraz kendileri yoğunlaşabilirler. Etrafındaki insanlar da yoğunlaşmaya yönlendirebilirler. Böylece herhangi bir şeye ihtiyaçları kalmadan tüm dünyaya örnek bir devlet oluşturabilirler. Biz de elimizden geldiği kadar ilgili ayetlerle onlara yardımcı olmaya çalışırız. Allah-u Teala cümlemizi rızasına ayırmasın. İbrahim Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi kendi rızasına odaklanan ve hiç kimseden herhangi bir şey beklemeyen ve Allah'ın yolunda her türlü zorluğa göğüs gererek yürüyen kişilerden olmayı hepimize nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun.